SBS Türkçe ilesiniz.
Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar.
Koronavirüsten başlayalım isterseniz. Dünya çapında 90 bin kadar insan hastalığı kapmış durumda. Her geçen gün yeni bir ülke ortaya çıkıyor hastalığı kapan. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin. Avustralya hükümeti, en azından başbakan, henüz korkacak bir şey yok diyor. İşte başbakan konserlere, toplantılara gidin diyordu dün. Aynı zamanda Adalet Bakanı da gerekirse çok sert biyogüvenlik kanunu kapsamında tedbirler alabiliriz diyor. Böyle hükümet bir yandan korkutuyor, bir yandan da rahatlatıyor gibi. Sizce bu bir belirgin bir iletişim stratejisi mi Levent Bey?
Şimdi hükümetin bir numaralı sıkıntısı çok yakın bir zamanda orman yangınlarındaki o skandalın, işte hükümetin umursamaz olarak değerlendirilen tavrının yarattığı hayal kırıklığını gidermek için aşırı bir çaba içerisinde. İşte Başbakan Morrison, işte faizler indirilsin, indirileceği günün hemen sabahında zaten belli olan o indirimin öncesinde işte bankalara bir çağrıda bulunuyor ve peşinden bankalar faizleri indirince işte başbakan indirtmiş gibi oldu. Böyle bir aşırı bir hava içerisinde işte bu işin biz farkındayız, önlemleri alıyoruz şeklinde. Ama tuvalet kağıdı meselesi halkın aslında bu hükümetin aldığı önlemler konusunda ciddi bir endişesi olduğunun çok güzel bir örneği.
Ben de onu diyecektim. Yani halkın bu kadar panik olması hükümetin bazı şeyleri yanlış yapıyor olduğunu göstermiyor mu? Yani böyle iletişim tabii stratejisinde ki İnsanları rahatlatamıyor. Yani rahatlayın diyor ama insanlar gidiyor evde tuvalet kağıdı depoluyor.
Tabii ki bu işin bir de tabii artık şakaya vurulan bir yanı var. Avustralya'da malum bu tür konular, ciddi konularda her zaman bir komedi yanı öne çıkar. Sosyal medyada sağ olsun iyi bir eğlence oldu bu. Hani başka bir kalem mal değil de tuvalet kağıdının süpermarket raflarında iki gündür neredeyse yok satması, bulunamaması ve insanların buna hücum etmesi birbirinden gördükçe. Ama tabii bu rafları, bu saldırının altına mutlak bir şey yatıyor. Yani vatandaşın sisteme ve güvensizliğini ve çaresizliğini gösteriyor açıkçası. Yoksa burası varlık içinde yüzen bir ülke. Tabii ki normal oturup düşünce herkes der ki hani zaten serbest piyasa kuralları hakim, hani eksik olan bir mal nasıl hemen yeri doldurulacaktır, ama böyle bir elzem ihtiyaç kaleminde insanların böyle bir saldırı, raflara saldırıda bulunması bir sisteme güvensizliğin belirtisi. Kaldı ki işte az önce konuştuğumuz orman yangını meselesi olsun, öbür türlü herkesi ilgilendiren konularda vatandaşın Canberra'da o sırça köşklerde oturan politikacılara güveni yok. O zaman bizim yardımımıza gelmediler. Şimdi de bu salgın artacak ve ülkeyi sardığında da bizi yine yüzüstü bırakacaklar tarzı bir endişenin dışa vurumu bu aslında. Ama siyasetçilerin haline bakıyorsunuz, yani iktidar olsun, muhalefet olsun, kimse bu durumu üstüne alınmadı. Yine tuvalet kağıdı meselesini öyle bir şaka yolu üzerinden geçerek anlatıyorlar, ama burada halkın yolladığı mesajı anlamadılar. Tabii halk da haliyle sadece tuvalet kağıdı değil, işte uzun ömürlü gıdalar, işte panadol, makarna, pirinç ne bulursa evinde stoklamaya başladı. Bazı süpermarketler bu mallara sınır koymaya başladı, ama sanıyorum bunun ciddi bir sosyolojik değerlendirmesi bu işte ilk haberler geçtikten sonra yavaş yavaş yapılacak, ama umarız bir şekilde politikacılar bu mesajı alacaktır diye umuyoruz.
Levent Bey, buradaki SBS Cantonese'de çalışan bir arkadaşım 2-3 hafta önce söylemişti. Hong Kong'da koronavirüs çıkınca buna benzer bir tuvalet kağıdı panik alımı vardı. Hatta bir gün geldi, işte iki kişinin süpermarkete tuvalet kağıdı götüren bir kamyoneti soyduğu ve sonra 600 rulo çaldığı ve sonra işte yakalandıkları falan haber olmuştu. Şimdi burada da tuhaf haberler oluyor. İşte Woolworths kişi başı 4 rulo sınır koydu mesela alışverişlerde. Amerika'da da insanlar sıraya giriyor. Onun fotoğrafları düşüyor haber ajanslarından. Ben mesela işte SBS Türkçe olarak son 2 günde buna yönelik bir iki tane haber yayınladık sitemizde. SBS de böyle buna yönelik haberler yayınlıyor. Direkt cidden böyle insanlarla konuştuk. Yani böyle şey uzmanlarla, tuvalet kağıdı uzmanlarıyla, kağıt uzmanlarıyla işte yani böyle Avustralya tuvalet kağıdının çoğunu kendi üretiyor. Çin'den bir kısmını ithal ediyor ama hiçbir zaman böyle bir sıkıntı olmayacak. İşte Morrison da aynı şekilde buna yönelik bazı işte Coles ve Woolworths'un temsilcileriyle bir araya geldi dün. Yani burada bir yandan bir şeyler yapmış olma izlenimi mi görüyoruz hükümette ve insanlarda? Yani şimdi koronavirüs geliyor. Her geçen gün birkaç tane daha böyle insandan görüyoruz. Böyle bir Avustralya'da işte 40 kişinin hasta olduğu, hastanelerde çalışanların, huzurevinde çalışanların hasta olduğunu öğreniyoruz. Ve insanlar buna karşı bir şeyler yapmak istiyorlar, hazırlıklı olmak istiyorlar. Ve bunun tuvalet kağıdıyla olacağını düşünüyorlar. Öyle bir yanılsama içindeyiz herhalde. Öyle değil
mi? Öyle bir yanı var. Öyle bir yanı var. Çok ciddi sosyal olgularda genellikle bir tane bir sembol kalır. Örneğin Fransa'daki o son birkaç yıldır olan sosyal karışıklıklarda olayın sembolü hep o sarı yelekti. Sarı yelek olayları olarak hatırda kaldı. Belki de bu koronavirüs salgını tuvalet kağıdı sıkıntısıyla ya da işte tuvalet kağıdına saldıran insanlarla akılda kalacak. Ama tabii bu işin şaka bir yana ciddiyeti gerçekten önemli. Şu an yavaş yavaş üstümüze doğru gelen ve ne olduğunu kimsenin tam anlayamadığı çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya Avustralya. İşte söylediğiniz rakamlarla yavaş yavaş vakaların arttığını görüyoruz. Avustralya'da insandan insana bulaşan 3. vakanın olduğu bildirildi ki bu önemli. Çünkü önceki bütün vakalar dışarıdaki bulaşmalardı. Ve 73 ülkede hani zengini, yoksul, çeşitli gelir durumlarına göre çok farklı ülkelerde var. Türkiye şimdilik yok. Haber orada Türkiye'den bir haber gelmedi. Bu sevindirici bir yanı için tabii. Avustralya'da da yine sözünü ettiğiniz o biosecurity yasası yürürlüğe girdi. Tabii Çin'deki gibi işte insanların apartman kapılarını dışarıdan lehimleyecek kadar baskıcı bir şekilde insanları evlerine kitleme gibi yöntemler burada mutlak olamayacak ama hükümetin en azından bu yasayı gündeme sokarak elini güçlendirdiğini görüyoruz ki bunda da hakkı olacaktır mutlaka ki böyle bir salgında en önemli şey izolasyon, en önemli şey insanların birbirine fazla bulaşmaması ve hasta olan kişilerin izole edilmesi için hükümet haliyle bir takım haklara sahip olacaktır. Hani özgürlüklerin kısıtlanması gibi algılanmaması için bu yasa yürürlükte. Bunun tabii ekonomiye, turizm ve eğitim sektörü başta olmak üzere dalgalar halinde çok ciddi bir etkisi olacağının da ucu göründü artık. Neredeyse hani uzun süredir beklenen resesyonun, o ekonomik durgunluğun koronavirüs sayesinde beklenenden daha erken bütün dünyaya ve Avustralya'ya geleceği konusunda neredeyse bütün görüşler hemfikir hale gelmeye başladı. Bu arada son gelen haberlerde çok da ilginç bir şey var Çin'den. İstatistiklere bakıyorlar işte hastalanan insanlara ve ölüm vakalarına çocuklara fazla bulaşmadığı şeklinde bir durum var. Bu çok ilginç. Daha önceki tarih öncesindeki pek çok grip salgınında da benzer şeyler kısmen olduğu söyleniyor ama özellikle bu ölüm vakalarının 50 yaş ve yukarısında ağırlıklı olarak görüldüğü ve çocukların bunu ya yakalanmadığı ya da çok hafif atlattığı şeklinde bir ciddi bir istatistik var. Bu da kayıtlara geçti çok yakın günlerde.
Evet, anne ve babayı rahatlatacak bir bilgi. Levent Bey, dün Avustralya Merkez Bankası faizleri düşürdü 0.75'ten 0.50'ye. Amerikan Merkez Bankası da düşürdü bunun üzerine, yani bundan sonra. Ve ilk bölümde, yayınımızın ilk bölümünde bunun pek de etkili olamayacağını anlattık dinleyicilerimize. Şimdi bahsettiniz, önce yangınlar, sonra koronavirüsten sonra birçok sektör sıkıntı içinde. Özellikle ekonomi, turizm ve ihracat sektörlerinin büyük zarar gördüğü söyleniyor. Tüm gözler hükümette. Sizce hükümetin ne yapması gerekiyor ve bunu yapacak irade var mı?
Şimdi böyle durumlarda genellikle bir ekonomik durgunluk geliyorsa zaten gelir. Kim ne yaparsa yapsın onun önlenmesi çok çok zor. Merkez Bankası'nın da atacağı çok fazla mermi yok zaten. Bir tane mermisi kaldığı söyleniyor bugünkü faiz indiriminden sonra bir kez daha indirebileceği söyleniyor bu önümüzdeki aylarda. Haliyle top hükümet durumda. Hükümetin bir şekilde piyasayı canlandıracak önlemler alması lazım ya da kamuoyuna moral vermek için öyle görünmesi gerekiyor. İşte piyasayı canlandıracakmış gibi yapmış. Öyle bir hareketinde olması gerekiyor ki bunu Morrison'ın son günlerdeki çabalarında da bunu görüyoruz. Ama tabii bunun ne şekilde yapılacağı konusunda en ciddi örnek global krizde, 2008'deki global krizde Kevin Rudd'ın yaptığı. Hatırlardadır. Doğrudan krize karşı her vatandaşa $900 direkt hükümet para ödedi. Yani akıl almaz bir şeydi o günler için. Ve Avustralya'nın o krizi teğet geçişini de genellikle bu para vatandaşa nakit verilmesi ve buna benzer başka önlemlere bağlıyor ekonomistler. Şimdi bu hükümetin vatandaşa para yollamak konusunda böyle bir eğilimi olabilecek mi? Onu tabii pek akla yatkın gelmiyor. Kaldı ki aylardır tartışılan işte New Start ödemelerinde işte işsizlere ekonomik yardım verilen insanlara bu ödemelerin çok az olduğu, enflasyon karşısında çok az hale geldiği ve bunun artırılması konusunda çok ciddi toplum kesimlerinden baskı olmasına rağmen hükümet bir şekilde DNA'sı uygun değil, buna yanaşmıyor. Haliyle dar gelirli insanlara bir ödemede artış olacaksa o para doğrudan ekonomiye katılacaktır zaten. Yani dar gelirli zaten harcama yapacaktır anında, giyecek alacaktır o anında piyasaya katılacaktır ama bu iki şeyi birleştirmek sanıyoruz bu hükümetin pek aklına gelecek bir şey değil. Hani bu piyasanın canlandırılması için hani New Start sayesinde bir şey yapılması çok akla yatkın bir şey ama o sanıyoruz olmayacak. Bazı çevreler sağlık sektörüne nakit enjeksiyonu yapılsın şeklinde hani bir taşla iki kuş vurur gibi işte kliniklere imkanlar sağlanması, sağlık harcamalarına acil harcamalara yönelik fonların hemen artırılması gibi şeyler öneriyorlar. Ama şu an hükümet elindeki kartı göğsüne yakın tutuyor ve ki henüz bu konuda bir ipucu yok. Ama sanıyorum bu hafta içerisinde o belli olacak.
Levent Bey, bir sorumuz var. Can Bey sormuş. Yurt dışı finansal ev yatırımcısının neredeyse %40'ı Çin kökenli. Koronavirüs sonrası ev almaya Avustralya'ya gelmeyeceklerini varsayarsak ev fiyatları koronavirüs sonrası nasıl şekillenir diye sormuş Can Bey.
Çinlilerin buradaki emlak piyasasına etkisi her zaman suni bir etkiydi. Her zaman kırılgan yönü olabilecek bir şeydi. En ufak bir rüzgarda da onun ne hale geldiğini gördük. Yani emlak piyasasının asıl kendi devinimine güvenmesi lazım. Kendi ülkedeki vatandaşların alımı satımıyla ilgili o döngü asıl önemli olan bizim için. Çin'den gelen böyle bir piyasayı canlandıran bir rüzgardı. Bu kriz geçtikten sonra tekrar eseceğini tahmin ediyoruz tabii ama bir şekilde piyasanın kendi imkanlarıyla bu süreci atlatması lazım.
Levent Bey, bugün ekonomik büyüme oranları açıklandı. Avustralya geçen yıl %2.2 büyümüş. Son çeyrekte de 2019'un son çeyreğinde de %0.5 büyümüş. Beklentilerin üstünde oranlar bunlar. Yılbaşı sonrası yaşanan orman yangınları ve koronavirüsün etkisi buna dahil değil. Ama yine de Avustralya 29 yıldır sürekli büyüyor. İşsizlik düşük. Öte yandan artmayan maaşlar ve artan sosyal eşitsizlikten bahsediliyor. Sizce bu ayrışma nedendir?
Bu ayrışma ekonomik parametrelerin tek kriter olarak ele alınmasından dolayı. Yani basındaki insanlar, siyasiler, topluma yönelik önemli laflar söyleyen sosyologlar, herkes sadece ekonomik verilere bakıp bir takım varsayımlar üretince böyle oluyor. Yani GDP haliyle Avustralya'nın gitgide artıyor, ekonomi devamlı büyüyor, neredeyse 25 senedir habire büyüyoruz. Ama dönüp topluma baktığımızda insanların mutluluk oranı, işsizlik oranı, gelir dağılımının durumu, pek çok parametrede çok ciddi sıkıntılar var ve bu birbirine uymuyor haliyle. İnsanlar işine geldiği için, siyasiler özellikle işlerine geldiği için sadece ekonomik rakamlara bakıp laf üretiyorlar, toplumu yatıştırmaya çalışıyorlar ama işte halkın mutluluğuyla ilgili bakanlık kuran bazı ülkelerde olduğu gibi, yani halkın mutluluğunun çok başka bileşenleri de var. Bunların öne çıkarılması lazım ve siyasilerin bu konuda da yorum yapmaya zorlanması gerekiyor. Sadece ekonomik rakamlarla maalesef toplumu yansıtan sonuçlara ulaşılamıyor diye düşünüyorum.
Eşitsizlik dünya çapında artan bir trend gösteriyor, eğilim gösteriyor zaten. Yani böyle çok zenginlerle çok yoksulların beraber yaşadığı ülkeler, mesela Avustralya, Amerika, yani bunlar sürekli
bütün
büyüme.
Bütün dünya.
Yani bu genel bir gidişat. Sonuçta daha muhafazakar ideolojiler ya da partiler, yani zenginin zenginleşmesinin bütün ekonomiye olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor ve buna yönelik bazı hamleler yapıyor. Vergilerin indirilmesi vesaire ve Morrison hükümetinin yaptığı gibi vergileri indirmeye yeğliyor. Altyapı yatırımlarına altyapı yatırımlarını tercih etmiyor. Bütün hepsinin bir parçası bu. Bunun da biraz önce işte koronavirüs ve yangından etkilenen ekonomiyi canlandırmak için yapılması gereken şeylerde konuştuk. Mesela bazıları altyapı yatırımlarının daha ön plana çıkması gerektiğini savunuyor. Ama hükümet buna çok meyilli değil gibi görünüyor.
Yanaşmıyor. Onlar iki günlük çözümler üretme peşindeler. Uzun vadeyi görmek istemiyorlar. Ve paranın gözü kör olsun, yani zengin ve yoksul diyoruz. Bu koronavirüsün etkileri konusunda da pek çok ülkede şu an ülkeler ve şehirler bazında yoksul semtlerle varlıklı semtler arasında bile çok ciddi farklar olduğu görülmeye başlandı. Gerçekten dar gelir gruplarının olduğu bölgelerde insanlar daha kolay yakalanıyor koronavirüse, korunma imkanları yetersiz oluyor, hastaneye geç gidiyor, işte tedaviye yeterli cevap vermiyor. Böyle de bir yanı var. Umarız Avustralya'da bu iş daha ilerlemez ve bu sosyal ayrım konusunu konuşmayız. Hele hele Türkiye'de inşallah hep böyle devam eder ve Türkiye'yi tamamen teğet geçer diye umuyoruz.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.